Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bendeniz Muhammed Akif Koç ve Profesör Doktor Necdet Tosun Hocam ile birlikte Dervişin Günlüğü programında sizlerleyiz. Muhterem Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Muhterem Hocam, geçen programımızda tasavvufa dair sorular, kıymetli dinleyenlerimizden gelen soruları cevaplandırmaya çalışmış idik. İnşallah bugün de tasavvuf meselelerinden keramet konusuyla programımıza başlamış olacağız. Vaktimiz kalırsa rabıta konusundan devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki haftalarda da diğer tasavvuf meselelerinden inşallah devam etmiş olacağız. Kıymetli dinleyenlerimiz, programımıza soru ve görüşlerinizi dervişingunluğu@erkamradio.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Muhterem Hocam, tasavvuf meselelerinden keramet konusu. İsterseniz keramet nedir diyerek başlayalım hocam. Buyurunuz.
Evet, bismillahirrahmanirrahim. Keramet, ikram ile aynı kökten gelir. Allah'ın bir lütfudur, bir ikramıdır kullarına. Keramet, bir şeyin keramet olabilmesi için olağanüstü olması lazım. Yani yemek yemek, su içmek, yolda yürümek, uyumak keramet değildir. Çünkü bunları herkes yapıyor. Mucize de aynı şekilde. Mucize de olağanüstü bir şeydir. İşte yemeğin çoğaltılması, Peygamber Efendimiz'in hadislerinde geçiyor. İşte 2-3 kişiye yetecek bir yemek 300 kişiye yetiyor Hendek Savaşı döneminde. Veya Şakkul Kamer mucizesi, Peygamber Efendimiz'in ayın yarılması. İşte Miraç, Mekke'den işte yüzlerce, binlerce kilometre uzağa Kudüs'e, oradan Cenab-ı Hak'la görüşme gibi. Buna benzer bir kısım olağanüstü şeyler. Eğer bu olağanüstü durum bir peygamberin elinden zuhur ediyorsa ona mucize diyoruz. Eğer peygamber olmayan bir kişiden böyle olağanüstü bir şey ortaya çıkıyorsa buna keramet diyoruz. Peygamber olmayan ama salih bir insanda değilse, böyle fasık, zındık, kafir gibi bir şeyse buna da istidraç diyoruz. Yani Cenab-ı Hak bir kısım kafirlere de bu böyle olağanüstü şeyler yapma imkanı verebilir. Ama onlar için bir mühlet vermedir, bir hiledir. Ahirette hesabını verirler. Dolayısıyla mucize, keramet, istidraç diye bizim kelam kitaplarımızda 3 tane kavram vardır. Bunlardan kerametle ilgili olanlar tabii ki salih insanların, evliyanın elinden zuhur eden olağanüstü haller olması hasebiyle tasavvuf ilminin de konusu olmuş oluyor. Ehl-i Sünnet alimleri akaid kitaplarına keramatül evliyai hakkun diye bir cümle yazmışlardır. Bunun için yazmışlar? Mutezile'den ayrılmak için. Çünkü Mutezile mezhebi vardı eskiden. Mutezile mezhebi kerameti inkar ediyordu. Kerameti kabul etmiyordu. Akılcı bir ekoldü. Akla uymuyor diye reddediyorlardı Mutezile tarihte. Ehl-i Sünnet vel Cemaat alimleri ise Kur'an-ı Kerim'de, hadislerde kerametle ilgili bazı ifadeler, bazı işaretler, deliller olduğu için kerametin, yani evliyanın kerametinin hak olduğunu kabul etmişlerdir. Nedir o deliller? Mesela bir tanesi, Meryem validemize, Hazreti İsa'nın annesi, Meryem validemize kışın yaz, yazın kış meyvelerinin gelmesi veya ağacı stilkele kuru bir kütükten, ağaçtan yaş hurmalar üzerine dökülüyor gibi bununla ilgili ayetler vardır Kur'an-ı Kerim'de. İsa aleyhisselam peygamberdi. Ama annesi Meryem peygamber değildi. Peygamber olmayan bir kişiye böyle Allah'ın ikramı, olağanüstü bir şey zuhur ediyorsa buna keramet diyoruz. Veya başka bir ayette Kur'an-ı Kerim'de estağfurullah felemme dehale aleyha zekeriyel mihrab diye başlayan bir ayet vardır. Zekeriya aleyhisselam her ne zaman onun, yani Meryem'in yanına girse vecede indehâ rizkan, onun yanında bir rızık buluyordu. Ve sordu, nereden geliyor bu sana bu rızıklar diye. Çünkü o odaya kimse girmiyordu. Bu yiyecekler nereden geliyor? Rabbimden geliyor dedi Meryem. Meryem peygamber olsaydı buna mucize diyecektik. Ama Meryem peygamber olmadığına göre kapalı bir odaya nimetin gelmesi keramettir diyor İslam alimleri. Veya Hazreti Süleyman'ın yanındaki Asaf bin Berhiya isimli veziri, ben diyor Belkıs'ın tahtını göz açıp kapayınca kadar getiririm diyor. Kur'an-ı Kerim'de geçen bir ayettir bu. Bir insan bir tahtı böyle göz açıp kapayıncaya kadar birkaç saniye içerisinde binlerce kilometre uzaktaki bir tahtı nasıl getirebilir? Bu keramet olabilir diyor yine Ehl-i Sünnet alimleri. Buna benzer işte hadislerde bir işte çocuk, Buhari'de geçen rivayettir, daha kundaktayken konuşuyor. 3-5 günlük bir çocuk. Bir kadın eski ümmetlerden zina etmiş, çocuk doğurmuş. Ona toplum baskı yapıyor. Nereden sen bekarsın, nereden doğdu bu çocuk diye. O kadın da bir iftira atıyor. Diyor ki Rahip Cüreyç'ten diyor. Rahip Cüreyç isimli adamdan peyda oldu bu bebek diyor. Halk rahibin üzerine yürüyor. Hem din adamı isim diyor hem de zina ettin diye adamı öldürecekler neredeyse. Yok diyor ben masumum diyor Rahip Cüreyç. Nereden bileceğiz diyorlar. O zaman bebeğe sorun diyorlar diyor. Daha 3 günlük bebek konuşur mu diyorlar. Cenab-ı Hak dilerse konuşur diyor. O zaman bebek konuşuyor, dile geliyor. Benim babam falanca çobandır diyor. Bu Buhari'de geçen bir hadis. Bu tür şeyler, yani o rahip peygamber değildi, o çocuk peygamber değildi. Bunlar olağanüstü şeyler. İşte Kur'an-ı Kerim'de, hadislerde bu tür olağanüstü şeylere işaret vardır. Keza Musa Hızır kısası dediğimiz, Kehf suresinde anlatılan Musa peygamberdir. Ama Kur'an-ı Kerim'de salih kul diye geçer. Tefsirler Hızır diyor diğer ikinci kişi için. İşte gemiyi deliyor, çocuğu öldürüyor, duvarı doğrultuyor vesaire. Yani o çocuğun ileride büyük bir eşkıya olacağını Cenab-ı Hak ona ildirmiş. Ve allemnâhü min ledünnâ ilme, tarafından ona ilim verdik dediği kişi. İşte Kur'an-ı Kerim'deki ve hadislerdeki buna benzer işaretlerden dolayı Ehl-i Sünnet alimleri kerametin hak ve gerçek olduğunu kabul etmiş. Keramatül evliyâ-i hakkun cümlesini itikad kitaplara koymuşlardır. Mutezile ise akla uymuyor diye bunları başka şekilde yorumluyor. Ayetleri kendi zihniyetlerinin doğrultusunda yorumluyor. İşte başka yere çekiyor ve kerameti inkar ediyor.
Hocam o zaman burada başta yaptığımız şu ayrımı tekrar belki hatırlatma fayda olacak. Yani peygamberlerin gösterdiği bu olağanüstü olaylarda ve durumlara mucize olarak isimlendiriyoruz. Evet. Çünkü hani günümüzde peygamber keramet göstermiş miydi diyerekten hani keramet konusunu belki de hafife almak, alay etmek, işte itikatta olan bu konuyu bu şekilde hani hafife alarak sorularla eleştirmek isteyen insanlar için hani bunu tekrardan hatırlatmak istedim. Mucize peygamberlerin gösterdiği, keramet ise salih insanlar ve evliyaullah'ın gösterdiği. Diğer hani bu da soruluyor genelde, işte mesela İllüzyon gösterilerinde genelde oluyor veya yurt dışında hani gayrimüslim bir insan olağanüstü hallerle insanları etki altında bırakabiliyor. İşte bu da keramet gösteriyor deniliyor. Buna da keramet değil istidraç diyoruz.
Evet. Evet.
Eyvallah hocam.
Şimdi bugün kerameti tarihte inkar eden Mutezile'ydi. Mutezile tarihe karıştı, yok oldu. Fakat günümüzde batıda rasyonalizm diye bir felsefe var. Pozitivizm diye bir felsefe var. Akılcılık.
Evet.
Akla uyanı kabul et, akla uymayanı reddet diyen bir anlayış. İşte bu anlayıştan fazlaca etkilenen bazı kişiler kerameti kabul etmek istemiyorlar, akla uymuyor diye. Hatta kerameti bırakın, mucizeleri inkar ediyorlar. Peygamberin mucizesini inkar ediyorlar. Diyorlar ki işte sadece Kur'an mucizedir, başka mucize yoktur. Hadislerde bir sürü mucize geçiyor. Ayın yarılması, yemeğin çoğaltılması, suyun çoğaltılması vesaire gibi. İşte Peygamber Efendimiz kıyamete yakın şunlar olacak diyor. Bak gaybı biliyor işte, Cenab-ı Hak bildirmiş. O da keramettir. Yani bunlar yüzlerce, binlerce yıl sonra kıyamet yaklaşınca şunlar olacak diye saymış Peygamber Efendimiz. Bu da Allah'ın bildirmesiyle. Ama işte bu akılcılık dediğimiz rasyonalizm, pozitivizm felsefeleriyle kafalar dolduğu zaman bunlar önce hadisleri reddetmeye başlıyorlar. Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Bunları da yorumlamaya başlıyorlar. Şimdi Musa Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, hadis değil Kur'an-ı Kerim'de, elki asak ediyor, asanı at diyor. Hazreti Musa bastonunu, asasını atıyor. Asa büyük bir yılan veya ejderha olup büyücülerin, sihirbazların sihirlerini yutuyor. Bu Kur'an-ı Kerim'de ayettir.
Evet.
Şimdi bunu batının rasyonalizminden fazla etkilenmiş, yani kuru akılcılıktan fazla etkilenmiş bir kişi sopadan diyor yılan olur mu? Olmaması lazım. Ayette geçiyor. Hadis olsa rahat rahat inkar edecek. Hadis güvenilmez diyecek, inkar edecek. Ama ayet. Bu sefer döndüler dolaştılar. Dediler ki en son Kur'an-ı Kerim'deki anlatılan kıssaların, olayların bir kısmı gerçekten olmuş olmayabilir. Yani masal. Haşa, Cenab-ı Hak bize yalan atıyor. Esatirül evvelin diyordu müşriklerde Kur'an-ı Kerim'deki bazı kıssalar için. Öncekilerin masalları diyorlardı, efsane diyorlardı. Öyle diyenlere Cenab-ı Hak siz müşriksiniz dedi. Şimdi bugün de adam farkında olmadan Kur'an kıssaları efsanedir, gerçekleşmemiştir, masaldır diyerek Kur'an'ı yalanlamış oluyor bir kısım kıssalarının farkında değil. Onun için böyle arızalar topuna çıkmaya başladı. Şimdi insanlar izledikleri Batı filminden, okuduğu gazeteden, dergiden hiç farkında olmadan Batı'nın rasyonalizm, hümanizm, feminizm gibi izimleri, felsefeleri geliyor, beynine çürekleniyor. Hiç farkında değil. Bu sefer artık onun gözlüğü Müslüman gözlüğü olmaktan çıkıyor. Onun beyni Müslüman beyni olmaktan çıkıyor. Müslümanca düşünmeyi unutuyor. İsterse ilahiyat profesörü olsun, isterse diyanette üst kademede memur olsun, görevli olsun, hoca olsun, allame diyeyim desin hiç önemli değil. Kafaya o virüs girdiği zaman artık kafa Müslüman gibi çalışmaz oluyor.
Hocam belki hani yorumlar değişmeye başlıyor. Dediniz ya biraz önce hocam, hani geçmiş tarihte de insanlar işte farklı belki mezheplerde, farklı görüşler içerisinde aynı usullerle ya da benzer usullerle yine işte bunlar Esatürl Evvelin gibisinden uydurma. Şimdi bugün de aynısını farklı yorumlarla tekrardan.
Şimdi Esatürl Evvelin diyenler müşriktir.
Evet.
Kur'an-ı Kerim onlara müşrik diyor. Ha yani masal diyenler. Masal değil ama işte bunu şöyle anlamak lazım diye yorumluyorsa o belki mutezile dersiniz, bilmem dersiniz, bir mezhebe sokabilirsiniz. Yani İslam içinde bize uymayan batıl bir mezhebe sokabilirsiniz ama bu masaldır, gerçek değildir dediğiniz anda haşa Allah bize yalan atıyormuş gibi oluyor. O adam dinden çıkıyor, farkında değil. Onun çok çok tehlikeli konular bunlar.
Tek başına akılla çözmek istenildiği için bu sonuca ulaşılıyor hocam.
Evet. Yani şimdi biz akılla yiyoruz, içiyoruz, para kazanıyoruz ama din gayba imandır. Şimdi pozitivizm, rasyonalizm aklına uyanı kabul et. Gördüğünü tuttuğuna kabul et. Görmediğini reddet diyor. Meleği görmüyoruz. Cini görmüyoruz. Ama meleğin, cinin var olduğunu kabul ediyoruz. Çünkü Kur'an söylüyor. Her şeyden önce Cenab-ı Hakk'ı görmüyoruz. Ama inanıyoruz. Çünkü estağfurullah. Elif la mim zelikel kitabü la raybe fi huden lil muttakin ellezine yu'minune bil gaybi. Gayba iman edenler diyor. Bak. Gayba iman eden kişiler için hidayet rehberidir Kur'an. Gayba iman etmiyorsan zaten şu masadır. Buna masa değildir diyen akıl hastanesine gitmesi lazım. Yani gördüğüne değil, görmediğine inanıyorsan mümin oluyorsun. Şimdi bu Batı'nın izimlerinden, akılcılıktan çok kafa dolmuşsa, çok etkilenmişse hadisleri bu sefer reddetmeye başlıyor, ayetleri sündürmeye başlıyor, kafasına göre yorumlamaya başlıyor. Bu acayip bir zihnete gidiyor. Ha bunun kırılması için o kişinin bir kısım şeyleri belki de hayatında yaşaması lazım. Yani keramet türü şeyleri yaşaması lazım. Veya olağanüstü şeyleri yaşaması lazım ki o olağanüstülükleri görünce ha diyecek, dünyada akılla izah edilemeyecek hadiseler de oluyormuş. Ben bu kadar akılcı olmayayım. Biraz daha Kur'an'a, hadise teslim olayım. Müslümanca düşüneyim en azından demeye başlayabilir.
Ya aslında bunu da hocam önce bizzat dediğiniz gibi önce bizzat hissedecek, sonra tekrar yine aklıyla yorumlayarak o sonuca ulaşacak.
Öyle. Şimdi mesela bir örnek. 2005 yılında İmam Rabbani kitabı yazıyordum. Baktım bazı İngilizce makalelerin dipnotlarında Vekil Ahmet İskender Puri diye bir zatın 3 tane Farsça kitabına referans var. Delhi 1890-1895 yıllarında basılmış 3 tane Farsça kitap. Çok eski. Yani 100 yılı geçmiş. Ama İmam Rabbani hakkında bu 3 kitapta. Ben de İmam Rabbani hakkında kitap yazıyorum. Görsem iyi olur, istifade etsem falan diye. Türkiye kütüphanelerinde bu 3 kitap yok. Sene 2005. Pakistan'daki arkadaşıma Arif Nevşahi'ye e-mail yazdım. Dedim ki Vekil Ahmet İskender Puri'nin şu 3 kitabı bana lazım. Ama 100 yıldan önce basılmış. Baskısı kalmamıştır, piyasada bulunmaz. Kütüphanelerde bulursan bir fotokopi çekip bana gönderiver. 15-20 gün sonra bir cevap yazdı. Dedi ki İslamabad'da aradım, Lahor'da aradım, kütüphanelerde yok. Pek fazla ümitlenme. Çok eski taş baskı, nadir eser. Bir iki gün daha geçti. Bir daha e-mail yazdı Arif Nevşahi Pakistan'dan. Diyor ki müjde diyor, bir ışık var. Dün diyor 80 yaşlarında bir adam geldi. Yanıma oturdu. Selamünaleyküm evlat. Vekil Ahmet İskender Puri'yi duydun mu diye söze başladı. Ben de cebimde liste vardı. Çıkardım cebimdeki kağıdı. Uzattım. İşte dedim ki ben 15-20 günden beri o dediğiniz zatın şu 3 eserini arıyorum dedim. Baktı kağıda, ha evlat bu eserler bende var. sana göndereyim, fotokopi alıver, işini gör, dedi. Ben kendisine sordum, sen ne iş yaparsın amca dedim. Dedi ki, ben Lahor'un bilmem ne köyünde marangozum. Arif Nevşah İslamat'ta. Lahor'un bilmem ne köyündeki bir marangoz kalkıyor, İslamat'a geliyor. Arabayla 6-7 saatlik yol. Efendim bizim Arif Nevşah'ı buluyor. Selamünaleyküm diyor. Vekil Ahmet İskender Puri'yi duydun mu diye işte lafa başlıyor. Yani bunu akılla izah etmeye kalkarsanız bayağı zorlanırsınız. İkinci hadise. 3-4 sene evvel Bandırma'da bir caminin işte restorasyonu bitmiş. Tekke camisi diyoruz. Büyütüldü falan. Telefon ettiler oradaki dostlarımız. İşte açılışı var. Cuma gününde vaaza gelir misiniz? İyi. Sevaptır, gidelim. Kendi arabamla gittim İstanbul'dan Bandırma'ya. Cuma günü cuma vaazını yaptık. Namazı kıldık. Namazdan sonra bir restorana gidiyoruz yemek yemeye. Giderken işte Mehmet Yüzbaş abimiz, yaşı bizden büyük bir abimiz. Dedi ki, hocam dedi, arabayla hızlı giderken, eğer hızlı gidiyorsan, önüne köpek çıkarsa durma. Çünkü hızlı gidiyorsun, 140-150 mesela. Aniden önüne köpek atladı. Fren koyarsan araba takla atar. Direksiyonu çevirsen araba takla atar. Sana zarar gelir. İnsan mı önemli, hayvan mı önemli? İnsan eşrefi mahlukattır. O da köpek de bir hayvan, o da canlı ama kader. Kader diyeceksin, vuracaksın. Durmayacaksın. Dedi.
Tabii
yemeğe gidiyoruz. Cuma'dan çıkmışız, yemeğe gidiyoruz. Yani hiç konu, öyle bir konu yok.
Öyle bir konu yokken.
Ondan sonra gittik, yemek yedik, öğle yemeğini. Sonra ikinden sonra yine bir program oldu. Orada yine biraz bir konuşma şeyi vardı, vazifemiz. İşte akşam oldu. Akşam yola çıktım. Kendi taksimle Bandırma'dan İstanbul'a geliyorum. Karacabey'e geçtim. Bursa'ya 50 kilometre kaldı. Köpek çıktı Akifciğim. Karanlık olduğu için sadece farların aydınlattığı kısmı görebiliyorsun yolu. Sağ solu göremiyorsun. Sağ sol otoban, sağ sol tarla. Tarladan yaklaşmış ama zifiri karanlık, göremiyorsun bir şey. Efendim, hızım da 140 civarında var. Efendim, köpek aniden önüme atladı. Büyük bir köpek. Yani görmenizle vurmanız bir oluyor. Yani düşünmeye vakit bile yok. Azıcık şöyle kurtarabilir miyim diye azıcık sirkeli, hafif, çok hafif milimlik sirkeledim. Kurtaramadım. Zaten daha büyük direksiyonu sirkeleseniz araba taklatlar. 140-150'ye gidiyorum. Neyse, köpeğe vurduk. Köpek uçtu gitti, Allah rahmet eylesin. Ama arabanın önünde haşat. Arabanın önü dağıldı. Radyatörler ikisi birden suyu döküldü, kırıldı, mırıldı, farlar marlar. Neyse, gece çağırdık bir çekici. Bursa'dan çekici geldi, yükledik. Hatta senin kardeşin de daha sonra, tahminden sonra getirir biliyorsun. Şimdi gündüz bunun lafı oluyor. Cuma'dan sonra akşam başımıza geliyor. Yani bunun akılla gel izah et.
Evet.
Üçüncü bir hadise. Şu an Kıbrıs'ta emekli bir subay abimiz, emekli olmuş. O anlattı. 70'li yıllarda olabilir, 60'lı yıllar olabilir. Biz diyor İzmir'in yakınlarında bir diyor Gazemir mi dedi bir yerde subaylık imtihanına girdik. Subay olmak için imtihana girdik. Orada yazılılar geçtikten sonra dayanıklılık şeyi var. Dayanıklılık testi yapıyorlar. Sırtımıza tam teşekküllü çanta verdiler. İşte silahı var, matarası var, yemeği, içici, susu, busu, kurşun mermisi. Aşağı yukarı sırtımızda 30 kilo yük var. Yazın Ağustos sıcağı, 1000-1100 tane asker var. Bunun yaklaşık 700 tanesi veya 800 tanesi oruçlu. Hem sıcak hem oruçluyuz. Sırtımıza yük var. Dediler ki buradan çıkacaksınız. 30 kilometre yürüyeceksiniz. 30 kilometreye sağ salim bir şekilde varan subaylık imtihanını kazanır. Yok yolda tansiyon düşer, şu bu yıkılıp kalan elenecek. Böyle bir imtihan. Biz diyor gitmeye başladık. İşte o oruçsuz olan 200-300 asker kendi matarasındaki suyu içti. Biz oruçluyuz, içmiyoruz. Fakat hava çok sıcak. Dediler ki bize, siz zaten oruçlusunuz, içmiyorsunuz. Verin şu sizin matarası, sizin sularınızı biz içelim. Daha yolumuz uzun, 30 kilometre. Ya bir çeşme denk gelir, ya bir dere denk gelir, tekrar doldurursunuz dediler. Peki dedik, makul geldi, verdik. Bizim sularımızı içtiler. Ondan sonra bekliyor, gidiyoruz. Ha bir çeşme denk gelir, ha bir dere denk gelir. Denk gelmedi. Akşam iftar saati oldu. Ağzımız yandı diyor sudan, kurudu. Su arıyoruz, su yok. Oturduk kara kara düşünüyoruz ne yapacağız diye. 800 tane asker. Ondan sonra ah bir baktık diyor tarla. Yanımızda tarla. Tarlada öbek öbek karpuzlar. Her öbekte 40-50 tane karpuz. Böyle bütün askere birer tane yetecek kadar karpuz. Her biri büyük Adana karpuzu gibi. Efendim. Başında bir tane sarıklı cübbeli bir yaşlı amca dikilmiş. Tarlanın sahibi. Koştuk hemen diyor. İşte amca, bu karpuzlar senin mi? Bizim evladım. Satar mısın bize? Evladım, satmaya gerek yok. Bunlar sizin rızkınız, sizin nasibiniz. Alın yiyin dedi. Hepimiz birer tane karpuz aldık. Hemen diyor kırdık diyor. Şapur şupur su niyetine diyor karpuzu yedik. Onu karpuzun suyunu çekince diyor, biraz işte kendimize geldik. Ya şu adamcağız para da almadı. Teşekkür ederim falan diyecek bak olduk. Baktık adam yok ortada kaybolmuş diyor. Yani kimin nesiydi, neyin nesiydi bilinmez. Ama şimdi bakın 3 tane hadise. Birisi Pakistan'dan, birisi Bandırma'dan gereken, birisi İzmir'den. Yani bazı olaylar rasyonist kafayla izah edilmesi zor. Ya bunları insan yaşarsa o zaman keramete imanı güçleniyor. Bunları yaşamazsa ve böyle batılı, rasyonist, pozitivist eğitimden çok fazla, bu felsefelerden çok fazla etkilenirse, işte ondan sonra kerameti inkar ediyor, mucizeyi de inkar ediyor. Böyle tuhaf bir insan olup çıkıyor.
Eyvallah hocam.
Akılcılık diye özetlenebilecek rasyonizmden fazla etkilenenler, işte kerameti inkar ediyor, mucizeyi inkar ediyor. Başka felsefeler de var batıda. Bir tanesi de feminizm, kadın hakları. Şimdi bu feminizm dedikleri o kadar tehlikeli bir şey ki, bugün İlahiyat Fakültesindeki talebelerime söylüyorum, kız talebelerime. Diyorum ki gençler, size birisi gelse, namaz kılmayın dese dinlemez kılarsınız. Oruç tutmayın dese dinlemezsiniz, tutarsınız. Başörtüsünü çıkarın dese dinlemezsiniz, başörtünüz başınızı örtersiniz. Ama sizin zayıf tarafınız feminizmdir. Size sureti haktanmış gibi görünürler. Feminizm damarına yaklaşırlar. İşte kadın hakları yani. Efendim sen de kadınsın. Bak bu kadın hakkıdır. Zaten İslam kadına çok önem veriyor. Zaten bak bu da Kur'an'da zaten böyle yok. Yanlış yorumluyorlar. Hadiste bu yok, yanlış yorumluyorlar. Diye sizin zihninizi çelerler dedim. Niye dedim? Çünkü benim kızım geçen sene lise 1'deydi. Kadıköy İmam Hatip lise 1. Bir öğretmen gelmiş sınıfta demiş ki çocuklar demiş evet Kur'an-ı Kerim'de velizzekere mislu hazzil ünseyeyn miras taksiminde erkek kardeşe iki kız kardeşin alacağı kadar pay verilir diye ayet var. Yani erkek daha fazla mirastan pay alır diye ayet var. Amma diyor şimdi öğretmen amma diyor ama dedim mi bil ki bir şey gelecek. O eskiden de diyor. Eskiden kadınlar çalışmıyordu, ev işte yapıyordu, şudur budur. Şimdi ama kadınlar da erkekler gibi toplumda çalışıyor.
Sosyal hayatın içindeler.
Sosyal hayatın içindeler. Dolayısıyla bu ayetin artık hükmü kalmamıştır. Kadınlar da erkeklerle eşit miras alması lazım diyor. Baba dedi, böyle dedi bizim öğretmen, sen ne dersin dedi bana, sordu kendi kızım. Dedim ki hayır. Bu Allah'ın ayetidir. Eğer ayet olmasaydı, İmam-ı Azam'ın, İmam Şafii'nin kendi yorumu olsaydı, içtihadı olsaydı, zaman değişti, bu içtihat değişebilir der idik. Ama bu konu Allah'ın ayetidir. Bir mezhep imamının yorumu değildir. Allah'ın ayeti de ilâ yevmil kıyâme, kıyamet gününe kadar geçerlidir. Hiç kimse Allah'ın ayetini iptal edemez, hükmü geçti diyemez. Abin senden daha fazla miras alacak dedim kendi kızıma. Ha şimdi maalesef Diyanet camiasında ve ilahiyat camiasında veya işte bu biraz bu şunları okuyan insanlarda kız öğrencilerin zihnini böyle bulandırıyorlar. O mezun oluyor, öğretmen oluyor, gidip benim kızıma öğretmenlik yapıyor ondan sonra. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Yani kızlara namaz kılma desen dinlemez, oruç tutma desen dinlemez ama feminizm damarından yaklaşırsın, hadisi inkar eder, ayeti inkar eder, farkında değildir. Ayeti inkar eder. Hükmü ne demek, hükmü kalmamış. Allah'ın ayet hükmü kalkar mı? Sen hangi etkiyle kaldırıyorsun? Velhasıl bunlar çok tehlikeli. Bugün bakın Suriye'de savaş var. Irak'ta dün savaş vardı. Arakan'da savaş var. Kadınlar ölüyor mu? Ölüyor. Çocuklar ölüyor mu? Ölüyor. Nerede peki Batı'nın feministleri? Hiçbiri çıkıp da bu kadın hakkıdır, feminizme aykırıdır diyen var mı? Yok. Bizim üniversitelerimizde daha yakın zamana kadar başörtüsü problemi var mıydı Akif'ciğim?
Vardı.
Vardı. Bizim başörtülü kızlarımız üniversitelerden job zoruyla kovalım atılıyor muydu sokağa? Atılıyordu. Hiçbir feminist derneği veya feminist olduğunu iddia eden bayan kalkıp gelip o başörtülü bayanlara siz bizim hem cinsimizsiniz, siz de bayansınız, biz de bayanız. Bu başörtüsü bir kadın hakkıdır veya bir insan hakkıdır. Öteki mini etek de girebiliyorsa sen de başörtü girebilmen lazım dediler mi?
Demediler.
Demediler. Ne dediler o feminist olduğunu iddia eden kişiler? Kara kargalar, defolun gidin Suud'da okuyun, İran'da okuyun deyiverdiler. Yani feminizm koca bir yalandır. Yani o Gezi Parkı olaylarında afiş asan gösteren bir kadın vardı, yaşlı bir kadın. Af buyurun, sevişirim ama evlenmem, hamile kalırım doğurmam yazıyordu afişte. İşte feminizm budur kardeşim. Yani zengin, tuzu kuru, dini değer, ahlaki değerleri olmayan bir kısım insanların bana kimse karışmasın, ben her türlü kepazeli yapayım demesidir. Yoksa Müslüman, dindar kızın başını ört veya namaz kıldığı için işinden atılmış bir bayanın hakkını savunmaz feminizm. Başörtüsünden dolayı işinden atılan bir bayan hakkını savunmaz. Suriye'deki Müslüman kadının üzerine bombalar yağan Müslüman kadının hakkını savunmaz.
Günümüzde şu an zaten görüyoruz hocam, o Avrupa'nın Suriyeli gelen mülteci özellikle de bayanlara uyguladığı o politikayı. Orada hiçbir feminist çıkıp da demiyor yani bunlar da aynı biraz önce buyurduğunuz gibi hem cinsimizdir, bizim böyle bir izmimiz var feminizm diye. İşte bunun da ilkeleri şunlardır, bu ilkenin gerektirdiğini yapmak zorundayız. Evet. Onları savunmak zorundayız demiyorlar.
Feminizm koca bir yalandır. Ama bizim genç kızlarımız bunun koca bir yalan olduğunu bilmiyorlar. Bunun gerçekten büyük bir felsefe olduğunu zannediyorlar. Ve bu zokayı, bu yemi yutuyorlar.
Aslında hocam burada şöyle bir belki handikap da var. O da şu, İslam aslında kadına en çok değer veren din. Ve İslam'ın verdiği değer peygamberimizin bizzat kendi hayatında işte Hazreti Ayşe ve diğer hanımlarıyla olan ilişkilerinde bizzat örnekliğiyle gösterdiği, ardından hadislerde, Kur'an-ı Kerim'de bizzat söylenen, işte İslam'ın gerektirdiği, getirdiği kurallar, bunların hepsi kadını hep baş üstünde, belki hani şu an feminizmin kendi içinde, tırnak içinde söyleyeyim, verdiği değerlerin belki kat kat daha üstü verdiği değeri kadına vermesine rağmen maalesef karşı cenah, hani bu feminizm söylemiyle bu işte projeleri yürüten cenah insanları etki etmekte daha aktif davranabiliyor.
Belki medya burada gücü elinde.
Evet.
Medya gücü elinde. Dolayısıyla işte propaganda yapıyor. İnsanlar da çoğu düşünmüyor. Yani bu gerçekten doğru mu, eğri mi? Kuş bakışı dünyadaki gidişatı göreyim diyen, görebilen çok az. Kapılıyor, inanıyor ve ondan sonra kafa artık feminizmle doluyor. Kafa feminizmle dolduğu zaman artık Kur'an'a bakışı değişiyor. Bir Müslüman gibi bakamıyor artık. O izminin gözlüğüyle bakmaya başlıyor. Dolayısıyla bir kısım hadisler ters gelmeye başlıyor. Bir kısım ayetler ters gelmeye başlıyor. Ondan sonra hatta sureti haktanmış gibi görünüp benim muazzez peygamberim böyle bir şey söylemez diye lafa başlıyor bazıları. Söyler kardeşim. Ama senin kafan batının, gavurun feminizmiyle, hümanizmiyle, o yalan felsefeyle dolduğu için sana ters geliyor. Ben bu hadisi nasıl anlamam lazım Müslüman gözüyle diye düşünmesi lazım. Ama o gözü kaybediyor, o beyni kaybediyor, o zihniyeti, o mantaliteyi kaybediyor.
Eyvallah hocam. Hocam dilerseniz keramet konusundan devam edelim. Kerametin delilleri mesela şimdi keramet olduğunu düşündüğümüz bir olay. Ama keramet olup olmadığını da bilmiyoruz. Bunun delili var mıdır? Hani keramet olduğuna dair bir delil var mıdır?
Şimdi olağanüstü bir şeyse keramet diyebiliyoruz. Olağanüstü değilse zaten keramet değildir. Ancak bütün sufiler şöyle derler. En büyük keramet istikamettir derler.
Evet.
Yani Kur'an'ı, İslam'ı doğru bir şekilde yaşamak, doğru bir şekilde anlamak en büyük keramettir. Yoksa havada uçmak, suda yürümek, bunlar keramet önemli değildir. Yani bu da şeydir ama bunlar önemli değildir diyor bütün sufiler. Hatta Bayezid Bistami'ye demişler ki, efendim bazıları diyor ki siz havada uçuyormuşsunuz. Sinek de uçuyor diyor. Efendim bazıları diyorlar ki siz suda yürüyormuşsunuz denizin üzerinde. Diyor işte balık da yüzer diyor. Önemli değil onlar diyor. Dolayısıyla bütün sufilerin üzerine durduğu şey böyle zahiri keramet değil. Hatta hayz-i ricaldir derler. Yani kadınlar hayız dediğimiz adet zamanında nasıl kendini ifşa etmez, göstermez ise efendim şeyhler, evliyalar, veliler bu şekilde kerametlerini gizlemek isterler. Tıpkı hayız olmuş bir bayan gibi gizlemek isterler. Kendini ifşa etmekten sakınırlar. Ama bazen işte ümmetin faydası adına, yani mesela bir köye gittiniz, İslam'ı tebliğ ediyorsunuz. Oradaki insanlar böyle olağanüstü bir şey görmek istiyorlar. Ha bugün işler değişti. Artık insanın okuma yazma oranı şey oldu. İnsan okuyorlar, etkileniyorlar, İslam'ın öğreniyor. Ama eskiden okuma yazma oranı çok düşüktü. Orada okuma yazma oranı düşük olduğu bir toplumda İslam'ı yaymak için, insanları İslam'a çekmek için olağanüstü bir şey istiyor. Tıpkı peygamberler istedikleri gibi. Peygamberlerden de eski ümmetler mucize istemişlerdi. Öyle değil mi? Mucize istiyorlardı eski ümmetlerden. İşte bazen böyle velilerden de sizin dininiz hak ise madem bize olağanüstü bir şey gösterin diyenler olmuş. Kitaplar okuduğumuza göre. Onlar da hani bu insanlar İslam'a ısınsın kalpleri diye. Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla ve ikramıyla bazı şeyler gösterdiklerine dair kitaplarda bir şeyler okuyoruz. Onun haricinde keyfi olarak hiçbir şahıs keramet göstermek istemez ve her zaman da gösterebilir demek de yanlıştır. O da önemli. Yani Cenab-ı Hakk'ın ikramı ya bu.
Evet.
Cenab-ı Hak dilerse, Cenab-ı Hak izin verirse ancak olağanüstü bir şey bir insan yapabilir. Allah dilemezse yapamaz. Yani kerametin öyle bir inceliği de var.
Yani orada şöyle bir soru var hocam. Hani kerametin vehbi veya ledünni olması, hani çalışılarak elde edilebilir mi? Bazen böyle durumlar olduğunu biliyoruz. Mesela kendisini bir şeye çokça yoğunlaştıran bir insanın sonra o yoğunlaştırdığı şey üzerine deyim yerindeyse ihtisaslaşması gibi, hani bir olay olduğunda belki buna keramet denilemez ama bir şey gösteriyor insanlara ve o insanlar etkileniyor hocam. Sonrasında da günümüzde çokça tartışılıyor malumunuz tasavvufun belli işte kısımlarında. İnsanlar hani bir insan bir şey göstermiş, onun peşinde birçok insan yürüyor ama o gösteren insan, o keramet belki denilemez ona. Gösterdiği şeyle bizzat yaşantısı uymayan bir insan.
İşte istidraç diyorlar ona.
Evet.
Yani bir insan doğru yolda değilse, yanlış yoldaysa ve böyle olağanüstü bir şey gösteriyorsa bu hiledir, göz bağcılığıdır, sahtekarlıktır. Onun için diyor sufiler en büyük keramet istikamettir diye. Yani bir insanın istikameti bozuksa, Kur'an'a, sünnete uymuyorsa havada uçsa bile itibar etmeyin diyorlar. İşte o önemli, istikamet önemli. Şeriat. Şeriata uyacak, Kur'an'a, sünnete uyacak bir defa, o şart. Uymuyorsa hokkabazdır deyip geçmek lazım.
Tabii hocam, burada da hani o istikameti gözetecek olan insanların bilgili olması gerekiyor. Hani günümüzde çokça biliyoruz, arkasında yürünmeyecek derecede olacak insanların işte peşinde yürüyen insanlar, sonradan birçok mağdur olan insanlar var. Bunlar da hani istikameti gözetemiyorlar. Burada hani yapmaları gereken şey ne? Hani istikametli olup olmadığını bilmeden belki hani
araştıracak. Şimdi ameliyat olacak adam.
Evet.
Bir ameliyat işi var. Hemen araştırmaya başlıyor. Acaba bu ameliyatı Türkiye'de en iyi kim yapar? Biraz daha parası fazlaysa acaba Avrupa'da, Amerika'da en profesörü, uzmanı var mı bu ameliyatın diye araştırıyor. Çünkü niye? Can meselesi ya. Ama din konusu geldi mi araştırmıyor. Olmaz. Nasıl ticari bir şey açarken dükkan açıyorsun, bakkal açıyorsun. Acaba bu dükkan burada çalışır mı diye araştırma yapıyorsun. Ameliyat olacağın zaman tıpla ilgili konularda araştırıyorsun. En iyi doktoru bulayım diye. Üzerine para vereyim de profesörü ameliyat etsin diyorsun. İşte aynı şekilde din, tasavvuf gibi konularda da insanlar araştıracak. Kur'an'ı, hadisi öğrenecek kendisi. Sonra bu Kur'an'ı, hadise uyuyor mu, uymuyor mu diye araştıracak. Araştırmazsa vebal olur.
Muhterem hocam, programımızın son 5 dakikasına girerken bir de şöyle bir soru yönetmek istiyorum size. Niçin insanlar keramet ve mucizeye, kabul ve inkara bu kadar hani yöneliyorlar? Çünkü bu konu insanların böyle merkezde sanki algılayarak yöneldikleri bir şey. Bazıları biraz önce buyurduğunuz üzere konularda kabul ediyor. Çünkü gerekçeler zaten malum. Birçok insan da inkar ediyor. Ama hani popüler bir şey haline geliyor bu konu. Sebebi nedir?
Şimdi inkarın sebebi açıkladık. Yani Batı'nın rasyonalizminden, böyle kuru akılcılık diyorum ben ona. Yoksa akılla yiyip içiyoruz. Ama akıllı olmayan din de yoktur. Akıllı olmayan kişiye namaz da farz değil. Deliye namaz farz değil. Ama işte dinin bir de aklı aşan boyutu vardır. Orada iman, inanç devreye giriyor. Kur'an, hadiste kerametin delilleri olduğuna göre ehl-i sünnet yolundaki bir insan bunu kabul eder. Hatta Şia da kabul eder. Bir Mutezile kabul etmiyordu tarihte. İşte tekrar Neo Mutezile, yani New, yeni Mutezile hortlamış durumda Batı'nın izinleri sebebiyle. Yoksa insanların, yani sevad-ı azam dediğimiz İslam dünyasında büyük çoğunluk ehl-i sünnet kerameti kabul eder. Ha, hiç araştırmadan bu adam doğru mu değil mi diye sahtekarın peşinden de koşuyorsa, o cahillikten. Yani bazı insanlarda da böyle hep bir keramet arama veya işte keramet istidraç olduğu halde insanın peşinden koşma, o cahillikten. Yani insan dinini öğrenmek durumunda. Bugün bakıyoruz, adam kendi mesleğiyle ilgili, işte marangoz veya bilmem ne, neyse mesleği, en ince teferruatına kadar öğrenmiş ama Fatiha oku diyorsun okuyamıyor. Yani din için, ebedi hayatı için bir ilmihal hayatta okumamış. Olmaz. Yani okuyacak, dinini öğrenecek, doğruları görecek, eğerleri görecek, ha, dünyevi işini de bilecek.
Bir de hocam, gaybi konular, önceki programlarımızda da hatırlarsanız işlemiştik bu konuyu. Gayb konusu insanın ilgisini çeken bir konu. Hani insan olmayana, ileride olacağı veya işte olağanüstü bir şeye ilgi duyuyor.
Çünkü istesek de istemesek de gidiyoruz kardeşim. Mezara, evet, gidiyoruz. Mezara gidiyoruz. İstesek de istemesek de er geç gideceğiz. Ne olacak orada? Neyle karşılaşacağız diye insanlar merak ediyor. Merak ediyor ama bunu işte Kur'an sünnet çizgisinde doğrusunu öğrenmek, doğrusunu yaşamak lazım. İşte hatta işte kabir azabını inkar edenler çıkmaya başladı son zamanlarda. Böyle tuhaf tuhaf şeyler çıkıyor. Bunlar doğru değildir. İşte cini göremiyoruz diye cini inkar edenler çıkmaya başladı. Hatta işte bir asır önce cin dedikleri şey acaba mikrop olabilir mi diyorlardı. Çünkü mikroskopla görüyorsun ya, o bile görmeye bak istiyor yani, pozitivizm tesiri. İşte şimdi bir adım daha ileri atmışlar. İşte Kur'an'ın indiği dönemde cin diye bir efsane vardı. Allah hadi bu bedeviler, Arap bedeviler üzülmesin diye Kur'an'da o efsaneyi devam ettirdi diyen insanlar dahi duyuyoruz. Yani bu sapkınlık, yanlış. Melek göremiyoruz. Pozitivizm, rasyonizm görmeden inanma diyor. Melek dedikleri şey acaba tabiat güçleri olabilir mi? Yağmur, rüzgar, şimşek gibi diyen kelam profesörü duydum ben. Bunlar doğru şeyler değil. Yani Peygamber Efendimiz de Kur'an'ı kim getirdi? Cebrail. Cebrail tebal gücü değil yani. Rüzgarla gelmedi. Yağmurla gelmedi Kur'an. Cebrail'le geldi. Onun için bunlar hep Batı'nın izimlerinden çokça etkilenen zihinlerin bulanıklığı. Şu anda İslam dünyası bir kriz yaşıyor. İslam düşüncesi bir kriz yaşıyor. İşte Batı'nın izimleriyle bulanmış zihinler, Kur'an saflığına, duruluğuna erişememiş beyinler, İşte bu rasyonalizm, hümanizm, işte insan hakları, feminizm, kadın hakları, bu gibi izimle kafa dolmuş. İşte efendim Kur'an-ı Kerim'de el kesme var. Ayet var. Allah'ın ayeti, hadis değil yani. Es-sariku ve's-sarikatu faqta'u eydihuma diyor. Efendim şimdi hümanizme uymaz. Uymaz, uymasın. Allah'ın ayeti varken hümanizm ne? Suriye'de binlerce insan öldürülürken nerede bu hümanistler? İnsan hakları savunucuları nerede? Yani bizi kandırıyorlar Akif Bey kardeşim. Bizi bir kısım yalan felsefelerle kandırıyorlar. Batılılar, biz de bunları yutuyoruz. Ve ondan sonra kafamız bulanıyor. O bulanık kafayla dinden çıktığımızın farkına varmıyoruz. Kur'an'dan uzaklaştığımızın farkına varmıyoruz. Onun için önce bir Müslümanca düşünmek, kafamızı, beynimizi, kalbimizi Müslümanca düşünmeye uyarlamak, ne diyorlar? Fabrika ayarlarımızı dönmemiz lazım. Evet.
Eyvallah.
Çok önemli.
Muhterem hocam, verdiğiniz kıymetli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Bugün de programımızın sonuna gelmiş olduk. Muhterem dinleyenlerimiz, Dervişin Günlüğü programında inşallah önümüzdeki haftalarda buluşmak dileğiyle. Gününüz hayır olsun, selametle kalınız efendim.